Ayrım 27.
Sayfa 492. Cuha babasına dedi ki, babacığım, vallahi bu cenazeyi bizim eve götürüyorlar. Cuha aptal olarak tanınmış fakat çok zeki, akıllı, hazır cevap bir adamdır. Gazeli Mahmut zamanında yaşadığını, ona Nedim olduğunu yazanlar da vardır. Pek güzel fıkraları olan bu zat, devrinin sanki bir çeşit Nasrettin hocasıdır. Babası Cuha'ya aptallaşma dedi. O da baba çocuğun saydığı vasıfları dinle dedi. Bir bir sayıp döktükleri hiç şüphe yok ki bizim evin vasıflarıdır. Ne hasır var, ne ışık var, ne yemek, ne kapısı mamur, ne avlusu, ne de damı. İnsanda da buna benzer bu çeşit yüzlerce benzeyiş, yüzlerce iz, sembol vardır. Fakat dünya işlerine dalmış, vicdanı nasırlaşmış azgınlar bunları nereden görecekler, nasıl bileceklerdir? Allah'ın güneşinin nuru ile aydınlanmayan, karanlıklara dalmış gönül evleri de vardır. O gönül evleri, Yahudilerin canı gibi dar ve karanlıktır. Sevgi bağışlayan Allah'ın zevkinden, manevi lütfundan mahrumdur. Böyle bir gönülde ne güneşin nuru parlar, ne sahası genişler, ne de kapısı marifete ve hakikate karşı açılır. Senin için böyle bir gönülden mezar daha iyidir. Sen şimdi gel de karanlıklar içinde kalmış, nursuz, daracık gönlünün mezarından çık, kurtul. Aslında sen ölü değilsin, sen bir dirisin ve bir dirinin oğlusun. Senin bu daptaracık gönül mezarın nefesini daraltmadı mı? Yani böyle daracık bir gönülle nefes alamaz bir hale gelmiyor musun? Sen vaktinin Yusuf'usun, gökyüzünün güneşisin. Şu beden kuyusundan, şu karanlık dar zindandan çık, güzel yüzünü göster. Yunus Aleyhisselam'ın balık karnından kurtuluşunun sebebi ve ruhun nefisten halası. Senin Yunus gibi olan ruhun, balık karnı gibi olan bedeninde türlü sıkıntılar içinde kavruldu, pişti. Onun Allah'ı tesbih etmekten başka kurtuluş yolu yoktur. Eğer Yunus Aleyhisselam balığın karnında Hakk'ı tesbih etmemiş olsaydı, kıyamette ölülerin dirileceği güne kadar orada mahpus kalırdı. O zindandan çıkamaz, kurtulamazdı. Yunus peygamber kavminin iman etmemesine kızarak onları terk etmiş ve deniz kıyısına gitmiş. Orada kendisini bir balık yutmuş ve balığın karnında 40 gün 40 gece kalmış. Allah'a yalvarmış, onu tesbih etmiş. Bunun üzerine balık onu bir kıyıya çıkarmış. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerlerde bu vaka anlatılmaktadır. Saffat suresinin 133-144. Ayetlerinde bu vaka açıklanır ve eğer tesbih etmeseydi, kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı diye buyurulmaktadır. Hazreti Yunus ettiği tesbih bereketiyle balığın karnından kurtuldu. Tesbih nedir? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Gününün belirtisi, delili. Tesbihin manası tenzihtir. Yani Cenab-ı Hakk'ı Allah'lık vasfına yakışmayacak vasıflarından beri kılmaktır. Allahü Teala ruhlara Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sormuş. Onlar da bela, evet demişlerdir. İşte bu evet deyiş bir nevi tesbih ve takdis idi ki Hak'tan başka Rab ve Mabud'u reddettiği cihetiyle Cenab-ı Hakk'ı şan ve vahdaniyete layık olmayan şerik, ortak, nazır, benzer bulunması vehminden tenzih ediyordu. Eğer senin ruhun o can tesbihini unuttu ise şu balıkların tesbihini dinle. Gönül gözüyle Allah'ı hisseden, yarattığı eserlerde onun kudretini, yaratma gücünü gören Allah'a mensuptur, onun dostudur. O vahdet denizini müşahede eden de o denizin balığıdır. Bu dünyada denizdir, beden de o denizin balığıdır. Ruh ise ilahi nuru görememiş, perde arkasında kalmış Yunus gibidir. Beden balığı içinde mahpus olan ruh, Allah'ı tesbih ederse balıktan kurtulur. Yoksa balığın karnında sindirilir, yok olur gider. Bu denizde can balıkları çoktur. Sen görmüyorsun ama onlar senin etrafında uçuşup duruyorlar. O balıklar kendilerini sana çarpıyorlar. Gözünü aç da onları açıkça gör. Sen can balıklarını açıkça göremiyorsan, Elbette onların tesbihlerini işitmişsindir. Şöyle bir hadisi şerif vardır. Söylenmesi kolay fakat değeri çok iki kelime vardır ki Sübhanallahi ve Bihamdihi ile Sübhanallahil Azim kelimeleridir. Hazreti Yunus'un tesbihi de La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. İlahi senden başka mabut yoktur. Seni tenzih ve takdis ederim. Ben hakikaten nefsine zulmedenlerden oldum. Hazreti Yunus'un şu itirafı hepimizin gönlünün tercümanıdır. Biz de günahlarımızı itiraf ile Cenab-ı Hakk'ı tevhid ve tesbih etmeli ve fırsat buldukça bu tesbihi söylemeliyiz. Sufiler tesbihi kavli, kalbi ve fiili diye üçe bölmüşlerdir. Kavli tesbih, dil ile yapılan tesbihtir. Her namazda okuduğumuz Sübhaneke Allahümme ve bihamdike duasından sonra Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim gibi dualar. Kalbi tesbih. Kalbi Cenab-ı Hak hakkında yanlış itikatlardan temizlemektir. Fiili tesbih, davranışlarını, hareketlerini Allah'a layık olmayan şeylerden temizlemek. Bu, harekatını muhafazaya sabretmek. Tesbihin ruhudur. Gerçek tesbihi yaşamaktır. Senin işittiğin tesbihlerin ruhu sabretmektir. Sen de başına gelen musibetlere, belalara sabret ki en doğru dürüst tesbih budur. Hiçbir tesbih sabır derecesine varmamıştır. Sabret ki sabır, ferahlığın, neşenin anahtarıdır. Sabır, sırat köprüsüne benzer. Cennet ise öbür taraftadır. Her güzelin yanında çirkin bir lala vardır. Laladan kaçarsan güzeli de göremezsin. Çünkü lala güzelden hiç ayrılmaz. Ey hafif bir şeyden kırılan sırça gönüllü. Sen sabrın zevkini, hususiyle Hakk'a kavuşmak için çekilen sabrın, sıkıntının tadını ne bilirsin? Yiğit bir adamın zevki savaşta ileri atılmaktır. Korkak, ahlaksızın zevki ise başka şeyde başka taraftadır. Onun beden zevkinden başka ne dini vardır ne zikri. Onun düşüncesi belden aşağıya indirilmiştir. Öyle bir ahlaksız göklere kadar yükselse ona önem verme, ondan korkma. Çünkü belden aşağı duygunun dersini almıştır. Onun sesi yukarılardan gelse bile o belden aşağıya, aşağı duygular yönüne yönelir. Bir bedevinin çuvala kum doldurması ve bir filozofun da onu kınaması. Bir bedevi devesine buğdayla dolu büyük iki çuval yüklemiş götürüyordu. Kendisi de iki çuvalın ortasına oturmuştu. Yolda birisi onu söze tuttu. Bedeviye yurdunu sordu, onu konuşturdu. Bu soruşturma ile güzel sözler söyledi, hoş ifadelerde bulundu. Ondan sonra bedeviye dedi ki, ''Bu iki çuvalda ne var söyle bakalım.'' Bedevi, ''Çuvalın birinde buğday, öbüründe insanın yiyeceği olmayan kum var.'' dedi. Adam, ''Ne diye kum yükledin?'' deyince bedevi, ''Buğday çuvalı tek kalmasın, kum çuvalı ona denk olsun.'' diye cevabını verdi. Adam, akıllılık etseydin de buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala koysaydın daha iyi olmaz mıydı? Hem çuval hafifleşirdi, hem de devenin yükü azalırdı dedi. Bedevi, aferin ey akıllı ve hür fikirli filozof dedi. Böyle ince düşünce, böyle güzel görüşün varken sen nasıl oluyor da çıplak haldesin, yaya yoruluyorsun? O iyi kalpli bedevi, filozofa acıdı da onu devesine bindirmek istedi. Tekrar ona dedi ki, ''Ey hoş sözlü filozof, birazcık kendi halinden bahset. Sende bu akıl, bu düşünce varken sen ya vezirsin ya padişahsın. Kendini gizleme, doğru söyle.'' Filozof, ''İkisi de değilim.'' dedi. ''Ben halktan biriyim. İşte halime ve elbiseme bak da ne olduğumu anla.'' Bedevi, ''Kaç deven, kaç öküzün var?'' diye sordu. Filozof, ''Ne bu, ne o vardır? Bizi deşme, bu soruları çok uzatma.'' dedi. ''Bari dükkanındaki eşyan varın yoğun nelerdir onları söyle.'' dedi. Filozof, ''Bizde ne kan ne de mekan var.'' dedi. Bedevi, ''Öyleyse paranı pulunu sorayım.'' dedi. ''Sen yapayalnız gidiyorsun, herkese hoş nasihatlerde bulunuyorsun. Herhalde dünyadaki bakırları altın haline getirecek kimya sendedir. Akıllı bilgili adamların incileri yığın yığındır.'' Filozof, ''Ey Arap kavminin efendisi, vallahi bütün varım yoğum bir akşam yemeğinin karşılığı bile değildir. Yalın ayak çırılçıplak koşup duruyorum. Kim bir dilim ekmek verirse Oraya gidiyorum. Bu fazilet, bu hikmet ve bu hünerden ancak hayal ve baş ağrısı elde ettim. Bu sözler üzerine Bedevi filozofa, çekil yanımdan, benden uzaklaş da senin çomluğun, uğursuzluğun benim de başıma yağmasın, beni yoksul bırakmasın dedi. O uğursuz hikmetini benden uzaklaştır dedi. Senin sözlerin zamane halkına şom gelen sözlerdir. Ya sen o tarafa git, ya ben bu tarafa gideyim, yahut sen önden yürü, ben geri kalayım dedi. Bir çuvalımın kum, öbürünün buğday dolu olması senin hikmetinden daha iyidir. Benim ahmaklığım pek kutlu bir ahmaklıktır. Gönlüm ilahi lütuflarla, manevi azıklarla doludur. Canımda da Allah'tan çekinme ve onun emirlerine uyma isteği var. Sendeki eşkıyalığın, azgınlığın azalmasını istiyorsan, çalış çabala da sendeki hikmet, felsefi düşünceler azalsın. Tabiattan ve hayalden doğan hikmet, felsefi düşünceler, celal sahibi Allah'ın nurunun feyzinden doğan hikmet değildir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin şu mealdeki 269. ayetinde bir kimseye hikmet verilmişse ona birçok hayır verilmiştir diye buyurulmuştur. Bu hikmet akıl yorarak zan ve zehimlerden hasıl olan hikmet değildir. Bu hikmet Kur'an'dan ve hadisten kaynaklanan hikmettir. Tasavvuf görüşleri, duyguları bu hikmetten kaynağını alır. Sufi akıl yolu ile değil, gönül ve aşk yolu ile hakikate ulaşır. Abdurrahman Cami Hazretleri, Yunan hikmeti felsefesi heva ve hevesin mahsulüdür. Halbuki müminlerin hikmeti peygamberin emir ve buyruğu olan şeylerdir buyurmuştur. Dünya hikmeti, felsefe, zannı şüpheyi artırır. Fakat din hikmeti insanı göklerin üstüne çıkarır, ötelere yüceltir. Ahir zamanın zeki filozofları, iblis huylu bilginleri kendilerini önce gelenlerden üstün gördüler. Onlar hileler öğrenerek ortaya atıldılar, dine aykırı fikirler ile hak bilginlerini üzdüler. Onlar ne akıl almaz işler, düzenler peşinde koştular. Asıl kar ve manevi kazanç iksiri olan sabrı, bağışlamayı, hoşgörülülüğü, cömertliği yok ettiler. İbrahim Edhem Hazretleri'nin deniz kıyısında gösterdiği kerametler. Derler ki İbrahim Edhem Hazretleri bir yolculuğu esnasında deniz kıyısında oturmuştu. O can padişahı hırkasını sökülen bir yerine dikiyordu. O sırada ansızın oraya bir emir geldi. O emir İbrahim Edhem Hazretleri vaktiyle sultan iken mahiyetinde bulunmuştu. Onu tanıdı, saygı ile önünde yere kapandı. Onun hırkasını dikmesine, şeklinin, suratının, huyunun ve yaşayış tarzının değişmiş olmasına şaştı kaldı. Böyle büyük bir saltanatı bıraktı da herkesin gidemeyeceği dar ve zor bir yolu, dayanılmaz yoksulluğu seçti. Yedi iklimin padişahlığını terk etti de geldi buralarda dilenciler gibi kendi ırkasını dikecek hale geldi diye düşünüyordu. İbrahim Edhem Hazretleri onun düşüncesini anladı. Çünkü şeyh arslana benzer, gönüller ise onun ormanı gibidir. Şeyh ümit gibi, korku gibi gönüllerde gezer dolaşır. Dünyanın sırları ona gizli değildir. Şeyh İbrahim Edhem Hazretleri iğnesini hemen denize atıverdi. Sonra yüksek sesle balıklara seslenerek iğnesini istedi. Her birinin ağzında birer altın iğne olmak üzere Allah'ın yarattığı yüz binlerce balık, Hakk'ın denizinden baş çıkardılar. Ey şeyh, Hakk'ın iğnelerini al diye seslendiler. İbrahim Edhem Hazretleri o emire yüzünü çevirdi de ey emir dedi. Gönül mülkü, gönül sultanlığı mı iyi yoksa şu hakir dünya padişahlığı mı? Şu gördüğün hal zahiri bir belirti. Önemsiz bir keramettir. Bu hiçbir şey değildir. Eğer batına, iç yüze geçecek olursan bunun 20 mislini görürsün. O emir balıkların İbrahim Edhem Hazretleri'nin isteğini yerine getirmek için denizden baş çıkardıklarını görünce kendisinde bir vecd hasıl oldu. Vecd bulmak demektir. Sufilerce insanın kalbinde manevi bir neşe, tarif edilmez manevi bir zevk bulmak manasına gelir. Bir de tevacüd vardır ki vecde gelmeye, manevi neşeyi bulmaya çalışma anlamına gelir. Dervişlerin zikrederken iki tarafa sallanmaları bir tevacüddür. Ah dedi, balıklar bile pirleri, velileri tanıyor. İlahi dergahtan kovulan kişiye yuh olsun. Balıklar bile piri tanıyorlar da biz tanımıyoruz. Biz onlardan uzak ve bu devletten mahrum kalmışız. Biz şaki, onlarsa sait, mutlu. Şeyhin karşısında yer öperek oradan ayrıldı. Harap bir halde ağlaya ağlaya yola düştü. İçinde manevi bir uyanma duyuyordu. Gönül kapısının açılması yüzünden aşka düştü, deli divane oldu. Gönül sahibi erlerin huzurunda gönlünüzü koruyun. Sakın içinizden onları inkar yoluna sapmayın. Ey manevi bilgilerden bir şey elde edemeyenler! Gönül sahibi erlerin huzurunda gönlünüzü koruyun. Sakın içinizden onları inkar yoluna sapmayın. Beden ehli olanlara göre edep ve terbiye, zahire, görünüşe bağlıdır. Çünkü Allah gizli şeyleri onlara göstermez, örter. Gönül ehli olanlara göre edep batınidir, içe bağlıdır, içi gözetmededir. Çünkü onların gönülleri gizli şeyleri görür. Sen ise aksine hareket ediyorsun. Gönül gözü kör olanların yanına, yüksek makamda bulunduklarından ötürü edeple, saygı ile geliyor, kapı dibinde pabuçlukta oturuyorsun. Gönül gözleri açık olan velilerin karşısında ise edebi terbiyeyi bırakıyorsun. Bu yüzdendir ki şehvet ateşine odun oluyorsun. Madem ki anlayışın kıt, hidayet nurundan mahrumsun, doğru yolu bulamıyorsun, sen git de mana körlerine karşı kendine çek düzen ver. Tıraş ol, yüzüne pudra sür, süslen dur. Gönül gözü açık olanların karşısında ise yüzüne kir ve pislik sür ve sonra şu kokmuş halinle nazlanmaya kalkış. Madem ki mana bağına bir adım bile atamıyorsun, hiç olmazsa o mana bağlarından gelen kokuyu ara. O kokuyu içine çek de nezlen, manevi hastalığın geçsin. Böylece o koku seni mana bağı tarafına çekip götürsün. O koku gözüne, gönlüne fer olsun. Sana irşat yolunu göstersin. Görmeyen gözünü görür bir hale getirsin. Gönlünü Sina göğsü eylesin. Sina Dağı'nda Hazreti Musa'ya hak tecelli etmiş, bu tecellinin şevkiyle dağ parçalanmış, Hazreti Musa da bayılmış düşmüştü. Göğsüm Sina oluşu, idrakten aciz günahkarların ilahi duygulara ulaşması, hidayete ermesidir. Bu manevi koku sebebiyle Yakup peygamberin oğlu Yusuf aleyhisselam, şu gömleğimi götürün babamın yüzüne sürün demişti. Bu beyitte Yusuf suresinin 93-96. ayetlerine işaret var. Yine bu mana kokusu için Aziz Peygamber Efendimiz, gözümün nuru namazdır diye buyurmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman manevi bir koku alırmış da onun için namazda gözüm nurlanır diye buyurmuştur. Bizde bulunan beş duygu da birbirine bağlanmıştır. Çünkü bu beş duygu bir asıldan, bir kökten gelmektedir. Beşi de ilahi bir armağandır. Bu beş duygudan birinin kuvveti, diğerlerinin de kuvveti olur. Her biri geri kalanların sakisi olur. Onları besler, onlara kuvvet verir. Gönül gözünün sevgiliyi görmesi aşkı artırır. Gözdeki görüşte sıdkı, gerçeği çoğaltır. Doğruluk, gerçeklik her duygunun uyanıklığıdır. Böylece zevkin onlara hoş gelmesini sağlar. Arif'in gaybı gören nur ile duygularının aydınlanması. Hak yolunda yürüyenlerden biri, duygularından birinin bağı çözülür de biraz manaya vakıf olursa, diğer duygularında da değişiklik olur. Duygularımızdan birinin bağının çözülmesi demek, hakikat kokusu almaya başlamamız, gözümüzden gaflet perdesinin kalkması, kulağımızın ötelerden gelen mana sesini duyması gibi ruhani duyguların gelişmesidir. Bu hususta Hakk'ın inayetine mazhar olan Hak yolcusunun mesela gözünden gaflet perdesi kalkarsa onun bütün duyguları Hakk'a yönelir. O meyhanede bile olsa dinlediği şarkılarda ezel aleminin özlemini duyar. Halbuki aynı şarkı sarhoşların nefsani duygularını uyandırır. Bu konuyu daha iyi anlamamız için bir misal verelim. Daha hayattayken Hakk'ı manen bulmak ve onun varlığını gönlünde hissedebilmek için hak yoluna düşen, yani bir tarikata giren kişi bir mürşitten el alır, onun verdiği dersi yaparsa o müridin gönlünde kabiliyetine göre manevi bir neşe, bir zevk hasıl olur. Bu zevk onun gözündeki gaflet perdesini giderir, ona ruhani kapılar açar. Bunun en canlı örneğini meşhur şairlerimizden merhum Necip Fazıl'ın hayatında görürüz. Arvasi Hazretlerine intisap etmeden önce Necip Fazıl başka şairler gibi şiirler yazıyor, bazı şiirlerinde nefsani duygulara yer veriyordu. Kadınlara düşkünlük, içki, kumar gibi İslami olmayan birçok kusurları vardı. Fakat bir mürşide intisap edip de hak yoluna düştükten sonra nefsani duyguları ruhani duygulara çevrildi ve böylece bütün kötü huylarını terk etti. Hakkı ve insanlığı terennüm eden güzel şiirler yazan Necip Fazıl sonunda bir mürşit olarak hayata gözlerini kapadı. Bu beyitle başlayan diğer beyitlerinde Hazreti Mevlana duyguların aydınlanmasını ve bütün duyguların birleşmesini açıklayacaktır. Bu konuyu İbn Fariz Hazretleri Taiyye-i Kübra adlı kasidesinin 580-590 numaralı beyitlerinde açıkladığından teberrüken o beyitleri tercüme ederek aldım. Büyüklerin haber verdiklerine göre ahadiyet mertebesine ulaşan, hakta fani olan kamil insanın her bir azası diğer uzuvlarının vazifesini görür. Her şey ondan gelmektedir. Konuşan odur, bakan odur, tutan el de onun elidir. İdrak de, işitme de ondandır. Bütün duygular onun emrindedir. Her şeyi o büyük varlığın gücünün kudretinin atomları gibidir. Benim halikim için benim bütün uzuvlarım dil olmuştur. Benim bütün bedenim görür. Hakikatleri, manaları idrak eder. Benim bütün bedenim sanki onun sözlerini işitmek için kulak olmuştur. Benim her uzvum öteki uzuvların vazifesini üstüne alır. Benim her bir cüz'üm benim sahibimin emrini yerine getirmeye gayret eder. O zaman gözüm dile gelir, isteklerini halka arz eder, dilim onun isimlerinin, sıfatlarının methini yapar, kulağım onun seslerini duyar, elim onun eli gibi iş görür. Benim kulağım adeta göz olur, parlar, onun sesini dinler. Gözüm öyle kulak olur ki gördüğü şeylerde onun sesini duyar. Ona hitafta benim elim geniş bir dil olmuştur. Gözüm kulak, elim dil olduğu gibi elim de her şeyi gören göz olmuştur. Her şeyim bir olmuştur, sıfatlarım, duygularım bir olmuştur. Öyle ki kulağım, gözüm, elim, dilim ötelerden gelen kokuyu almaya başlamıştır. Basiretim, mana gözüm, bedenim hiçbir uzuva mahsus değildir. Yani benim basiretim öyle tek bir kuvvettir ki kulağım, gözüm, elim, dilim hepsi ondan güç alırlar. Basarı basiret dediğimiz öyle bir nurdur ki bütün uzuvlarımızda parlamaktadır. Her bir uzuv onun sayesinde idrak eder. Bu sebeple benim bedenimde her bir uzvum adeta göz olmuştur, her şeyi görür. Duygulardan biri duyulamayan şeyleri duydu, görülemeyecek şeyleri gördü ise bütün duygulara gayb aleminin pencereleri açılır. Nasıl ki sürüden bir koyun sıçrar da derenin öte yanına atlarsa, onu gören sürüdeki başka koyunlar da birbiri ardınca o yana atlarlar. Sen de duygu koyunlarına güt, yaylaya gönder de, yaylağı yeşertti, yaylasında yay otlat. Bu beyitte Âlâ suresinin 4. ayetine işaret edilmektedir. Orada o manevi merada duyguların sümbül otlasınlar. Reyhanlar yesinler de hakikatler gül bahçesine yol bulsunlar. Böylece senin her duygun duygulara peygamber olsun da bütün duyguları çeksin cennete götürsün. Gönüllerden geçen her şeyi anladığın için başkalarının duyguları senin duyguna dilsiz, dudaksız, hakikatten de öte, mecaziden de öte sırlar söylesin. Çünkü bu hakikat yorumlanabilir, mecazi olanı da vehimlenmenin, hayallere kapılmanın temelidir, esasıdır.